Ayrım 23, sayfa 213. Oğlanlar konusuyla ilgilenmek için elimden geleni yaptım Sayın Yargıcım. Bilmezseniz nasıl davranmam gerektiğini öğrenmek için Burley Star gazetesindeki sözüm ona gençler için sütununu bile okudum. Gelelim babalara. Kızınızın erkek arkadaşını ürkütmeyin. Artık oğlanların onu çekici bulmasını kabullenemiyorsunuz belki. Sizin gözünüzde hala küçük bir kız o. Oğlanlar için ise çekici, gırgır, sevimli, şen şakrak bir kız. Ondan hoşlanıyorlar. Bugün şirketinizdeki büroda önemli anlaşmalara imzanızı atıyorsunuz. Ama unutmayın, daha dün Jane'in okul kitaplarını taşıyan liseli bir cimdiniz siz de. Hatırladınız mı? Şimdi sıra onda olduğuna göre kızınızın da hoşlandığı olanlarla birlikte onların hayranlarını derleyerek mutlu olmasını istemez misiniz? Onların birlikte sağlıklı bir biçimde hayatın tadını çıkarmalarını istemez misiniz? Sağlıklı bir biçimde hayatın tadını çıkarmak ha? Ah tanrım, sen bilirsin. Neden bu gençleri evinize gelmiş konuklar gibi ağırlamayasınız? Neden onlarla dertleşmeyesiniz? Çekingenliklerinden kurtulmalarına, gülüp eğlenmelerine, yabancılık çekmemelerine çalışmayasınız. Kahramanımıza hoş geldin ahbap. Kurallara aykırı davranırsa kızınızı suç ortağının önünde yüksek sesle azarlamayınız. Bırakın hoşnutsuzluğunun ceremesini yalnızken çeksin. Hepsinden önemlisi de kızınızın arkadaşlarına sizin adam yiyen, sevimsiz bir ihtiyar olduğunuz duygusunu vermeyiniz. Adam yiyen, sevimsiz ihtiyar. Her şeyden önce kesin yasaklar ve istemeye istemeye verilecek izinler diye iki liste çıkardı. 2, 3, 5 ne kadar çiftle birlikte olursa olsun oğlanlarla çıkmak kesinlikle yasaktı. Hiç şaşmaz. Bir de bakarsınız grup halinde sevişmeye başlarlar. Evet, kız arkadaşlarıyla dondurmacıya gidebilir. Ben uygun bir uzaklıkta arabanın içinde beklerken rastladığı bir iki genç erkekle şakalaşıp gülüşebilirdi. Ayrıca Lolita'nın okuldaki arkadaş grubu Butler Erkek Lisesi'nin öğrencilerinden kendi sosyal düzeylerinde bulunan bir grup oğlan tarafından yıl sonu balosuna çağrılabilir. Tabii herhangi gözetim altında olmak koşuluyla. O zaman ben de 14 yaşına gelmiş bir kızın ilk bal elbisesini giyildiğinde çıldız kollu ergenleri flamingo kuşlarını döndüren bir kılık giyip giyemeyeceğini düşünürdüm. Dahası evde bir parti verebileceğini, kız arkadaşlarından daha güzelce olanlarıyla Butler Lisesi'nin balosunda karşılaştığı aklı başında olanları çağırabileceğini söylemiştim. Ne var ki benim yönetimim sürdükçe hiç ama hiçbir zaman abazan delikanlılarla sinemaya gitmeyeceğini, arabaların içinde oynaşmayacağını, okul arkadaşlarının evindeki kızlı erkekli partilere katılmayacağını ya da bana duyurmadan telefonda erkeklerle konuşmalara dalmayacağını, oğlanın benim bir arkadaşımla olan ilişkilerini tartışıyorduk falan da yok, kesindi. Lo bütün bunlar karşısında küplere binmiş, beni alçak bir düzenbaz ve daha kötü şeyler olmakla suçlamıştı. Onu asıl kızdıran şeyin kendisini belli bir ilişkinin getirdiği doyumdan çok genel bir haktan yoksun bırakmam olduğunu anlayıp derin mi derin, tatlı mı tatlı bir soluk almasaydım belki benim de tepem atabilirdi. Anlayacağınız üzere gençlerin yaşama alışkanlıklarını, boş zamanlarını değerlendirme konusundaki yerleşik değerleri, yapıla gelen şeyleri geleneksel bir düzeneye alt üst ediyordum. İster kumral olsun, ister kızıl saçlı, isterse de sonbaharda elma bahçelerinin ışıltısında efsaneler yaratan bir su perici, dünyada çocuktan, hele kız çocuktan daha tutucu bir yaratık olamaz. Yanlış anlamayın sakın. Kış mevsimi süresince tanımadığım genç olanlarla haberim olmadan gönlünü çektiğince yersiz ilişkiler kurmadığını söylersem yalan olur. Takdir edersiniz, boş zamanlarını ne kadar sıkı sıkıya denetlesem de sık sık beklenmedik zaman kaçakları oluyor. Gelecekte bunların hesabı sorulduğunda hemen uzun uzadıya açıklamalar girişilip minareye kılıf uyduruluyordu. Kıskançlığımın çentikli pençeleri az mı takılmıştı su perici sahteliğinin incecik dokusuna? Ama gerçekten kaygılanacak bir durum yoktu ortada. Bu konuda kesin bir önseziye sahiptim. Şu anda da bu önsezimin ne kadar yerinde olduğunu anlıyorum. Bu önseziyi edinmem sadece Lolita'nın hayatının arka planında yanıp sönen bir sürü ağzı var dili yok erkek karaltılarının arasına bir yumrukta yollanabilecek genç sert bir erkek bedenine karşılaşmamış olmaktan ileriye gelmiyordu. Sibil teyzemin pek sevdiği deyimle şu karşı durulamayacak kadar açık bir gerçekti ki ince beğenili genç metresim elle tutuşmaktan zevk alan terli budallardan tutun da sivilceli egzozu çıkarılmış pata pata arabalarıyla kendine yeterli ız düşmanlarına varıncaya kadar liseli olanların hiçbirinden hoşlanmıyordu. Kitaplarından birinin iç kapağına bütün bu oğlan gevezeliğinden sıkılıyorum diye bir cümle karalamış. Bunun altına da Mona'nın el yazısıyla Mona da bir iki dakika sonra ortaya çıkacak sinsice bir nükte kondurulmuştu. Higgard'dan da mı? O da yolda. Demek ki onun yanında gözüme ilişen bütün olanlar kimliksiz birer gölgeydi benim için. Örneğin Lolita'yı bir gün, ilk kar yağdığı gün, eve kadar getirip bırakan kırmızı kazaklı oğlan oturma odasının penceresinden bahçe kapısının orada konuştuklarını görmüştüm. İlk kürk yakalı mantosunu giymişti. Saçlarını benim bayıldığım biçimde taramış, önü perçem, yanlarında tatlı bir kıvırım, ensede kendiliğinden dökülen lüleler, üzerinde küçük kahverengi bir şapka yerleştirmişti. Islanınca koyulaşan mokasenleri, beyaz çorapları her zamanki gibi derbederdi. Konuşur ya da dinlerken yine her zamanki gibi kitaplarını göğsüne bastırıyor, ayakları hiç durmadan kıpırdıyordu. Sağ ayağının baş parmağını sol ayağının üstüne bastırıyor, baş parmağını geriye çekiyor, ayaklarını birbirine doluyor, yavaşça sallanıyor, yerde bir iki dans adımı deniyor, sonra bütün bunları yeni baştan alıyordu. Sonra bir öğleden sonrası kız kardeşiyle annesi çene çalarak beni olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken bir lokantanın önünde Lolita'cığımla konuşmaya dalan montlu çocuk. Sürüklenerek uzaklaşırken dönmüş, geriye hayatımın tek aşkına bakmıştım. Gençler arasında pek yaygın olan davranış biçimlerine oldukça iyi kapmıştım. Hani gülmekten kırıldığınızı hissettirmek için başınızı şöyle bir öne eğivermenizi öğütleyen bir ergen inceliği vardır ya, işte o da öyle yapmış, sonra sanki benim çağrımı duymuşçasına hala katıksız bir neşe taklidi sürdürecek bir iki adım gerilemiş, çevresine bakınmış, yüzündeki gülümseme yavaş yavaş sönerek bana doğru ilerlemişti. Öte yandan belki de o ilk unutulmaz itirafını hatırlattığından olacak, kaderine boyun eğmişlerin o şirin, efkarlı çekişiyle doğru mu değişini ya da kaderin sillesi inip de her şey bittiğinde uzun, derin, neredeyse humurtulu bir yo olamaz ses çıkarışını nasıl da severdim. Hele gençlikten, hareketten söz ettiğimize göre Tayar sokağı boyunca güzel genç bisikletin üzerinde bir aşağı bir yukarı gezinişini izlemenin sevinci, iyice hız almak üzere şehvetle pedallara basarak ayağa kalkışı, sonra bisiklet kendi kendine gidip duruncaya kadar kendini selin üzerine bırakıverişi. Sonra yine bisikletin üzerinde hareket halinde kalarak posta kutumuza bir göz atar, bulduğu bir derginin sayfalarını şöyle bir karıştırır, dergiyi yine yerine koyar, dilinin ucunu üst dudağının bir köşesine bastırır, pedala kuvvet, solgun gölgeyle güneşin içinden son hızla ilerlerdi. Tutsak çocuğumun önceki kış Kaliforniya'da gaflet içinde benimsediği huysuzluklara oranla bu yeni ortama çok daha başarılı uyum gösterdiği söylenebilirdi. Suçluların, büyük adamların ve sevecenlerin içinde yaşadığı o sürekli gerilim durumuna pek alışkın olmadığım halde sanki bozuntuya vermemek için elimden geleni yapıyormuşum gibi geliyordu bana. Lolita'nın buz gibi odasında geçirilen hayranlık ve çaresizlik dolu birkaç saatten sonra işliğimdeki ince uzun dar yatağıma uzanır, geçirdiğim günü gözlerimin önünde yeniden yaşarken kendi görüntüm belleğimin kan çanağına dönüşmüş gözünün önünden geçerdi demeyeyim, sinsi sinsi çevreyi kollayarak geçerdi. İşte esmer kel profil taşıyan Anglikan Kilisesi'nden ama hafif de Katolik, mutlaka Katolik Doktor Humbert okula giden kızını kapıdan geçiriyor, sakin sakin gülümsüyor, reklamlardaki adamlarınkine benzeyen zarif kemerli, kalın kara kaşlarını kaldırarak leş gibi kokan, bilirim ki ilk fırsatta ev sahibinin cinne saldırmak niyetindedir, Mrs. Holgancı'yı selamlıyor. Öte yandan Mr. West ile emekli cellat mı, din kitapları yazarı mı, kimin umurunda, Fransız mı, İsviçreli mi ne, İşte o adını hatırlayamadığım, avurtları çökmüş, solgun anında Hitler'si bir perçem taşıyan komşusunun her gelen geçene açık pencereden göründüğü üzere daktilonun üzerine eğilip kafa kafaya verdiklerini görürdüm. Hafta sonları iyi bir terzinin elinden çıkma mantosu ve kahverengi eldivenleriyle Profesör Hay'nin kızıyla Walton Pastanesi'ne doğru ünlü menekşe rengi kurdeleli porselen tavşanları ve çikolata kutuları arasında oturur, sizden öncekilerin kırıntılarıyla dolu leş gibi bir masada iki kişilik servis beklerdiniz, gezintiye çıktığını görebilirdiniz. Hafta içinde saat 1 sularında bin gözlü şafağı kibarca selamlayarak arabasını garajdan çıkarıyor, Allah'ın belası her dem taze çalıları dönüyor, kaygan yoldan aşağıya inmeye başlıyor. Berkeley Üniversitesi'nin oldukça iç karartıcı kitaplığında insan bilgisinin akışı içinde taş kesilmiş oturan iri yarı genç kadınlar arasında buz gibi bakışlarını önündeki kitaptan kaldırıp saate bakıyor. Üniversitenin din görevlisi lisede de İncil dersine geliyordu, Peder Rigger'la kampüste dolaşıyor, annesinin uçak kazasında ölen ünlü bir sinema oyuncusu olduğu söyledi bile. Demek hayır. Ben yanılmış olacağım herhalde. Öyle mi? Anlıyorum. Ne yazık. Annesini yüceltiyor demek ya. Ağır kanlı, keçi gözlü, nazik bir tulağın Profesör W'nun ardına takılmış küçük arabasını süpermarketin labirenti içinde iterek götürüyor. Kollarımı sıvamış, boynuma karalı beyazlı koca bir atkı sarmış kar kürüyorum. Gözü dönmüş bir acelecilik sergilemekten kaçınarak paspasın üzerine ayaklarımı silmek üzere duralıyorum. Eve giren küçük okullu kızımın ardından eve dalıyorum. Dolly'yi dişçiye götürüyorum. Güzel hemşire hanım gözlerini dikip bakıyor. Eski dergiler... Montres Paspos Chambres. Odanızı göstermeyiniz. Dolly ile yemek yemek üzere kasabaya inen Mr. Edgar Humbert'in bifteğini kıta Avrupası usulünce çatal bıçakla keserek yediği görüldü. İkiz çiftler halinde konser izleyenler mermerden oyulmuş suratlı iki sakin Fransız bey yan yana oturmuş M.H.H.'nin müziğe pek meraklı olan küçük kızı babasının sağına Profesör W'nun babası Providence'da felekten masum bir gece çalmaya gitmişti. Müziğe aynı derecede meraklı küçük oğluysa M.G.G.'nin soluna yerleşmiş. Garajı açarken arabayı sarıp sarmalayıp yutan ve sonra sönen dört köşe bir ışık demeti. Göz alıcı renk pijamalarımı geçirmiş, Dolly'nin odasındaki pencere storunu deli gibi çekerek kapıyorum. Cumartesi sabahı ortalıkta görünmüyorum. Pazar sabahı hem görünüyorum hem de sesim duyuluyor. Kiliseye gitmiyorum tabii. Üzeri kapalı buz pateni pistine giden Dolly'ye çok geç kalmamasını söylüyorum. Dolly'nin gözlem gücü acımasızca keskin. Bir okul arkadaşı giriyor içeri. Filmler dışında diyor. Smoking ceketi giyen birini ilk kez görüyorum efendim. Kendileriyle tanışmayı dört gözle beklediğim kız arkadaşları beni genellikle düş kırıklığına uğratmışlardı. Opal bir şey, sonra Linda Hall, Avis Chapman, Eva Rosen, bir de Mona Dal. Biri dışında bunların hepsi de yaklaşık adlar tabii. Opal utangaç, biçimsiz bedenli, gözlüklü, sivilceli bir yaratıktı. Dolly'ye tapıyor, bizimki de onu itip kakıyordu. Okulun tenis şampiyonu olan Linda Holla haftada en az 1-2 kere olmak üzere tekler maçı yapıyordu Dolly. Yanılmıyorsam tam bir su periciydi Linda. Ne var ki bilinmeyen bir nedenden ötürü evimize gelmiyordu. Ya da gelmesine izin verilmiyordu. Onu sadece iç avlumuzda kendiliğinden çakıp sönüveren bir güneş çizgisi olarak hatırlıyorum. Geriye kalanlardan Eva Rosen dışında hiçbirinin su perici olma konusunda herhangi bir iddiası yoktu. Avis, iri, tüylü bacaklı, şişko bir çocuktu. Ona deseniz yırtık bir dişiliği olmasına karşın su perici kimliğinden çoktan sıyrılmıştı. Hiç su perici olmuş muydu orası da belirsiz. Öte yandan yurdu olan Fransa'dan ayrı düşmüş küçük Eva Rosen, bu işe yeni başlayan keskin zekalı amatörlerin hemen yerine oturtabilecekleri gibi çok güzel olmayıp da su perici olan kızların temel özelliklerinden bazılarına, örneğin kusursuz bir ergenlik öncesi bedenine, sağda solda tembel tembel gezinen bakışlara ve çıkık elmacık kemiklerine sahipti. Işıltılı bakır rengi saçları Lolita'nınkilerin ipeksiliğindeydi. Ayrıca pembe dudakları, balık pulu gibi parlayan kirpikleri, narin süt beyazı yüzünün çizgileri, benzerleri olan dallı budaklı kızıl saçlar familyasının öteki üyelerinki kadar bilmiş değildi. Ayrıca gene türdeşlerinin benimsediği yeşiller yerine hatırladığım kadarıyla bir sürü kara, vişne çürü renkli elbiseler giyiyordu. Çok fiyakalı kara bir kazak örneğin, yüksek ökçeli kara iskarpinler, lal kırmızısına boyanmış tırnaklar. Onunla Lo'nun bütün nefretine karşın Fransızca konuşmuştum. Çocuğun vurguları hala kusursuz olmakla birlikte okul ve oyun sözcüklerini seçerken o günlerin Amerikancasına başvuruyor, giderek konuşmasına hafif bir Brooklyn aksanı gelip yerleşiyordu. Züppeci İngiliz özentileri olan seçkin bir New England okuluna giden küçük Parisli de garip kaçıyordu bu. Ne yazık ki bu Fransız veletin amcasının bir milyoner olmasına karşın Lo, ben daha Humbert'in herkese açık yuvasında onun güzel kokulu varlığından ufaktan ufaktan tat almaya fırsat bulamadan anlayamadığım bir nedenden Eva ile arkadaşlığını kesivermişti. Okuyucum Lolita'nın çevresinde bir avuç Nedime kız, deyim yerinde ise avuntu armağanı niteliğinde su perici bulundurmaya ne kadar önem verdiğimin farkındadır sanırım. Bir süre için duyularımın özellikle de Doyle ile birlikte tiyatro çalışmalarına merak sarınca sık sık evimize girip çıkmaya başlayan Mona Dahl'a yöneltmeye karar verdim. Doğu'yu karşılığını da fazlasıyla ödeyerek biraz sıkıştırınca ağzından Mona'nın bir kıyı kentinde Bahriye'nin biriyle yaşadığı serüvenin akıl almaz ayrıntılarını almıştım. Ama bu arada gene dehşetli bir sahtekar olan Dolores Hayes'in Mona'ya ne gibi sırlarımızı da açıkladığını sık sık düşünürdüm. Lo'nun bu zarif, soğuk, şehvet düşkünü, malın gözü genç dişi kendini yoldaş seçmesi şaşırtmamıştı beni. Bir keresinde Mona'nın koridorda süveterinin elde yememiş, yünden örülmüş olduğunu söyleyen Lo'ya şen bir edayla senin tek elde yememiş yanında bu olsa gerek kızım dediğini duymuştum. Yanlış duyduğuma yeminler etmiştir Lo sonradan. Mona'nın garip, boğuk bir sesi, permalı, donuk koyu renk saçları, yuvarlak küpeleri, amberle kahverengi arası gözleri, arzulu dudakları vardı. Lo öğretmenlerin bu kadar çok ve gösterişli mücevher takıp takıştırdığı için Mona ile tartıştıklarını söylerdi. Elleri titrerdi Mona'nın. 150 dolayında bir zeka ortalaması oluşu en büyük derdiydi. Ayrıca kadınsı sırtında iri çikolata renginde bir ben olduğunu da biliyordum. Lo ile onun Butler Lisesi'ndeki dansa gitmek için o duman duman oldukça dekolteli elbiseleri giydikleri gece görmüştüm. Aklımı zorluyorum zorlamasına ama belleğin bütün okul yılının klavyesi üzerinden bir vuruşta sekip geçemez ya. Lo'nun hangi oğlanlarla tanışıp görüştüğü konusunda ağzına laf almaya kalkıştım mı zarif bir vurdum duymazlık takılırdı Mistal. Linda ile kulüpte tenis oynamaya giden Lo telefon etmiş, yarım saat kadar gecikebileceğini söylemişti. Lütfen kendisiyle hırçın kız oyununda bir sahneyi prova etmeye gelecek olan Mona'yı biraz ağırlayabilir miydim? Sesinin ve tavırlarının bütün çekiciliğini, bütün değişkenliğini sonuna kadar kullanarak ve belki de, yanılıyor muydum yoksa, gözlerinde hafif billurlu bir alaycılık ışığıyla güzel Mona şu karşılığı vermişti. Doğrusunu isterseniz Dolly öyle sıradan olanlarla pek ilgilenmiyor efendim. Aslında iki rahibeyiz biz. O da ben de rahip Trigger'a göz koymuş durumdayız. Şakaydı tabii. O beygir çeneli, asık suratlı, dev cüsseli heriften söz ettim size sanırım. İleride zamanını tam olarak hatırlayamadığım çaylı bir veli toplantısında İsviçre izlenimlerini anlatarak beni sıkıntıdan öldürmesine rağmen kalacaktı. Peki balo nasıldı? Aa, balo mu? Tam bir çıngar. Tam bir ne? Çıngar. Tek sözcükle müthiş. Lo çok dans etmiş miydi? Aa yok, o kadar da çok değil. Yalnızca dayanabildiği kadar. Peki Mahmur Mona'nın Lo hakkındaki düşüncesi neydi? Efendim? Lo okulda başarılı mıydı onca? Vallahi müthiş bir kızdı tabii. Ama davranışları genelde yok yok harika bir kızdı. Ama gene de yok canım taş bebek gibi kız diye kapattım ona konuyu. Acele bir iç çekişiyle elinin altında duran bir kitaba saldırdı. Başka bir yüz ifadesi takınıp sahte bir ilgiyle alnını karıştırarak sordu. Bana biraz Balzac'tan söz eder misiniz efendim? Denildiği kadar iyi bir yazar mıdır? Sandalyeme o kadar yanaşmıştı ki kremlerin parfümlerin altından yayılan bedeninin hiç de ilginç olmayan kokusunu alabiliyordu. Birden garip bir düşünce bıçak gibi geldi saplandı. Doğucuğun pezevenkçilik mi oynuyordu yoksa? Eğer öyleyse yerini dolduracak kişiyi yalnız seçmişti. Mona'nın soğuk bakışları altında bir dakika kadar edebiyattan söz ettim. Sonra Lo geldi. Kısılmış solgun gözlerini bize dikti baktı. İki arkadaşı kendi hallerine bıraktım. Merdivenin dönemecinde üzerinde örümcek ağları bürümüş kafesli pencerelerden birinin baklavalarından biri yakut rengine boyanmıştı. Öteki boyasız baklavaların arasında asimetrik bir noktada duran, sanki biri satranç tahtasında tepeden atını ileri sürmüş gibi durup da kanayan bu yara hep garip biçimde irkitirdi beni. Bazen, öt bakalım, tam olarak kaç kere Bert? 4 mü 5 mi, yoksa daha fazla mı? Yoksa hiçbir insan yüreği 2 ya da 3 kereden fazlasını kaldıramaz mıydı? Bazen sorunuza verilecek cevap yok bende. Lolita gelişi güzel oturmuş ödevini yapar, bir yandan da kalemini emerken, koltuğa yere oturmuş bacaklarını da kol dayayacak yerinden sarkıtıvermişken, işte o zaman çocuk eğitimi konusundaki bütün kaygılarımdan arınır, bütün kavgalarımızı unutur, bütün erkeklik gururundan vazgeçer ve evet, dizlerimin üzerinde senin koltuğuna kadar emeklerdim. Lolita'm, bir bakış bakardın ki bana, öyle boz renkli, öyle samur kaşlı bir bakışla bir soru işareti uzatırdın ki bana, ah hayır gene mi? İnanamaz, dayanamazdım bu kadarına. Çünkü durup dururken gelip de yüzümü kırmalı etekliğine gömmek arzusuyla yanıp tutuşacağıma, tutuşabileceğime inanmak istemezdin sevgilim. O çıplak kollarının narinliği, onları nasıl sarıp sarmalamak, o gevşek güzel kollarında bacaklarını nasıl da kuşatmak, toy bir yeni yetme gibi ikiye katlanmak, başını şu değersiz ellerimin arasına almak, şakaklarının derisini iki yanından da geriye doğru çekerek o çinileşen gözlerinden öpmek isterdim. İsterdim de lütfen bırak beni, bırakır mısın lütfen derdim. Allah aşkına bırak beni. Sen gözlerini dikmiş bakarken yerden kalkardım. Yüzünde benim yüzündeki seğirmenin kopyası olurdu domuzuna. Ama zarar yok. Hiç zarar yok. Bir canavarım ben. O kadar. Zarar yok. Sefil serüvenimi anlatmaya sürdürelim. Gel. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Jane. J-A-N-E. Jim. J-I-M-E. Butler. B-U-T-L-E-R. Rigger. R-I-M-E. G G E R Kelt K E L T Anglikan A N G L I K A N Mr. West M R nokta W E S T Walton W A L T O N Bursley Star B E A R D S L E Y S T A R Linda Hall L I N D A H A L L Avis Chapman A V I S C H A P M A N Eva Rosen E V A R O S E N Mona Dal M O N A D A H L Opal O P A L Brooklyn B R O O K L Y N Bert B E R T Ayrım sonu sayfa 223.